Hazırsanız biz hemen başlarız. Merhaba sevgili dinleyiciler, Satır Arası programıyla karşınızdayız. Program yapımcılarınız Şule Özçakır ve Necmettin Maksutoğlu ile birlikte ben Bilal Çetin Ankara'dan selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Türkiye gündeminde en önemli konu Türk bakanlarının Almanya'da konuşturulmaması. Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkiler gerim gerim gerildi diyebiliriz. Önce Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın Almanya'nın Gaganeo şehrinde yapacağı toplantı iptal edildi. Ardından Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi'nin Köln'de yapacağı toplantının iptal edildiği haberi geldi. Ve bu iptaller Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkilerin gerilmesine neden oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Başbakan Binali Yıldırım ve hükümet yetkilileri Almanya'nın bu tutumuna sert tepki gösterdi. Bütün bu konuları Yeni Akit gazetesi parlamento büro şefi Sayın Muhammed Kutlu ile konuşacağız. Muhammed Bey hoş geldiniz.
Hoş bulduk. İyi yayınlar.
Değerli dinleyiciler, Satır Arası programında konuşacağımız bu konu tabii ki yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızı da çok yakından ilgilendiren bir konu. 16 Nisan'da yapılacak referandumda anayasa değişikliği oylanacak ve yurt dışında yaşayan binlerce vatandaşımız da anayasa değişikliği için sandığa gidecek. Vatandaşlarımızın sandığa gitmesinden önce evet ve hayır yönünde yurt dışında da propaganda yapılması tabii ki önemli. AK Parti ve MHP evet propagandası yaparken CHP ve HDP de yurt dışında hayır propagandası yapıyor. Ancak Almanya'da geçen hafta yaşanan olay tabii ki çok büyük tepkilere neden oldu. Kamuoyunda çok tartışıldı. Muhammed Kutlu, Yeni Akit gazetesi parlamento büro şefi konuyu bütün detaylarıyla konuşacağız. Muhammed, önce şuradan başlayalım. Böyle bir iptal bekliyor muydun? Nasıl değerlendiriyorsun?
Vallahi Almanya'nın genel tutumuna bakarsak beklenir bir şey aslında. Aha. Yani Almanya beni şaşırtmadı bu konuda. Hı. Yani iptal etmeleri son derece doğal.
Ben istersen biraz olayın perde arkasında evet. Anlatmak istiyorum. Çünkü o olayları birebir yaşayan birisiyim ben. Adalet Bakanı Sayın Bekir Bozdağ'ın yurt dışı seyahatine de eşlik ediyordum ben. Aslında Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın temasları Fransa'daydı, Strasbourg şehrinde. Avrupa Konseyi'nde temaslarda bulundu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde temaslarda bulundu. Ve bu temasların ardından da Almanya'nın Gaganeo şehrine geçerek oradaki Türk vatandaşlarıyla buluşacaktı. Hatta bir gün öncesinde Strasbourg'daki Türk vatandaşları bir buluşma gerçekleştirildi ve bu buluşmada Bekir Bozdağ Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini anlattı. Fransa böyle bir toplantının yapılmasına engel çıkartmadı. Ertesi gün yani 2 Mart Perşembe günü akşamı Almanya'nın Gaganeo şehrine geçirerek orada vatandaşlarla bir buluşma gerçekleştirilecekti. Ancak Perşembe günü öğlen saatlerinde Gaganeo Belediyesi'nden sürpriz bir haber geldi. Denildi ki otopark yetersizliği nedeniyle Bekir Bozdağ'ın katılacağı toplantının yapılacağı salon iptal edilmiştir. Daha sonra yarım saat sonra tekrar bir haber geldi. Bu sefer Gaganeo şehrinde başka bir salon ayarlanmıştı. Tabii ki yarım saat sonra gelen ikinci bir haberle bu ikinci ayarlanan salonun da izninin iptal edildiği ortaya çıktı. Tüm bu yaşananlardan sonra tabii Türkiye-Almanya ilişkileri gerildi. Burada şu detayı da anlatmakta fayda görüyorum. Almanya Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'la görüşmek için randevu talep etmişti. Ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile Almanya Adalet Bakanı o gün saat 18'de Gaganeo'ya yakın olan Karlsruhe şehrinde bir araya gelip görüşeceklerdi. Ama Gaganeo Belediyesi'nin aldığı bu karardan sonra Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da Alman Adalet Bakanı ile yapacağı görüşmeyi iptal etti. Biraz önce de senin söylediğin gibi Almanya açısından bakılınca aslında bu bir sürpriz karar değildi. Çünkü Almanya'nın Türkiye'deki hayır kampanyasını organize ettiğine yönelik iddialar var. Evet. Neler düşünüyorsun bu konuyla ilgili?
Bu çeşitli sivil toplum kuruluşlarının üzerinden ellerini çekmediklerini biliyoruz Almanların. Hı hı. Bu yıllardır böyledir. Hatta Türkiye'nin içinden elini çekmediğini biliyoruz Almanya'nın. Sanki biz orada belli seçim dönemlerinde bir toplantılara devlet yetkililerimiz katılacağı zaman iç işlerine karışıyormuş gibi bir intiba veriyorlar. Bundan rahatsızlık duyduklarını belli ediyorlar. Oysa onlar bizim iç işlerimize her zaman karışıyorlar. Hı hı. Ya Allah aşkına biz yıllar boyu Claudia Roth diye bir hanımefendinin kaprislerini çekmek zorunda kalmış bir milletiz yani. Gelip de cezaevlerini teftiş etmeye kalkar, Türkiye'yi eleştirir, Türk hükümetini eleştirir. Yani demediğini bırakmaz. Biz hiçbir bunların toplantılarına engel olduk mu? Siz de yetkili makamlarda bulunuyorsunuz. Siz hatırlıyor musunuz böyle bir şey? Yok. Şuraya gitmeyin, buraya, şu toplantıya katılmayın dedi mi Türkiye? Demedi. Bunlar Almanların kendilerini beğenmiş, işte diğer devletleri, ülkeleri ikinci sınıf gören yanlış bir tutumu bence.
Sen bir güzel bir noktaya temas ettin. Biz bunlara hiç engel olmuyoruz. Yani evet. Avrupa'dan gelen bütün siyasetçiler Türkiye'de istedikleri programı yapabiliyorlar. Hatta biliyorsun, hatırlıyorsun da İsveç'te seçimler olduğu zaman İsveç Başbakanı geldi. Konya Kulu'da seçim kampanyası yaptı. Çünkü evet. İsveç'te yaşayan binlerce Kulu'lu vatandaşımız var. Onlara kendisini ifade etmek için Kulu'ya gitti. Kulu'da seçim kampanyası yaptı.
Ve Türkiye ayaklarını yere değdirmedi. Evet, evet. En iyi şekilde ağırladı onları.
Aynen öyle. Türkiye en iyi şekilde ağırladı. Ve gereken izin almasına bile gerek olmadı zaten, evet. İfade edildi. Ve orada gerekli bütün propagandalarını yaptı. Ama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarını hatırlatmak istiyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarında ifade etti. Almanya ile Türkiye arasındaki krizin asıl nedeni aslında bu toplantılar değil. Tabii ki Deniz Yücel denilen bir gazetecinin Türk yargısı tarafından tutuklanması. Gazeteci denilen diyelim ona.
Denilen diyelim.
Çünkü sen de çok iyi biliyorsun ki Deniz Yücel gazetecilik faaliyetlerini aşan faaliyetlerde bulunan bir insan.
Alman konsolosluğuna sığınmıştı değil mi o?
Nasıl, onun detaylarını yani Anlatırsan dinleyicilerimiz de bilgilendirir.
İşte hakkında kovuşturma olduğunu öğrenince sıvışarak Alman konsolosluğuna sığındı. Aha. Günlerce orada Assange'a benzer bir ortam yaratmak istedi belki de biraz. O yeterince ses getirmeyince herhalde bir süre sonra çıkmaya karar verdi. Bizim güvenlik güçleri de kendisini aldılar. Ve hakkında gerçekten kesinleşmiş suçlamalar vardı. Bu son derece bir
nelerle
egemen...
Deniz Yücel nelerle suçlanıyor?
Terör örgütleriyle işte yardım yataklığa kadar varacak ilişkiler. Gerçekten somut ilişkiler, belgeler önüne
neler
konuldu
var
Alman makamlarının. Detayları siz biraz daha benden iyi bilmeniz lazım sanıyorum.
Terör örgütü yöneticileriyle Kandil'de röportaj yapmasından tutun da.
Sadece röportaj değil, propagandasına kadar varan eylemlerde bulunuyor. Ve Türkiye'deki hal hareketiyle de gizli bir ajandası olduğu izlenimi veriyordu zaten söz konusu şahıs. Oradan şimdi bir diş tutturup belki de Türkiye aleyhinde tam da bu referandum öncesinde bir şeyler yapmak istedi Almanya. Bu ters tepti yani.
Evet. Çok doğru diyorsun. Almanya Deniz Yücel olayını çok büyüttü, çok abarttı.
Evet.
Çünkü burada Türk
boyundan büyük hale getirdi
evet,
yani.
Türk yargısının verdiği bir karar var. Deniz Yücel hakkında Türk yargısı savcılar gözaltı kararı verdi. Mahkemeye sevk edildi, tutuklanması talep edildi ve Türk yargısı da Deniz Yücel'in tutuklanmasına karar verdi. Ama tabii enteresan bir şekilde Almanya'da bu olay çok büyük tepkiye neden oldu. Gazeteci olduğu iddia edildi bu Deniz Yücel'in. Ama senin de söylediğin gibi gazetecilik faaliyetlerini aşan faaliyetlerde bulunmuştu tabii. Deniz Yücel. Ben şunu hatırlatmak istiyorum. Bekir Bozdağ Fransa'dayken Alman gazetelerinde ve sosyal medyada Bekir Bozdağ Almanya'ya sokulmasın, Bekir Bozdağ'ın Almanya'ya girişi engellensin şeklinde haberler yayınlandı, tweetler atıldı, bir kampanya oluşturuldu. Ve ben Gaganova Belediyesi'nin bu iptal kararında da bu kampanyaların etkili olduğunu düşünüyorum.
Tabii.
Ama daha sonra Ekonomi Bakanımız Nihat Zeybekçi dün akşam gitti. Köln'de kampanyasını yaptı. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine ilişkin konuşmasını yaptı. Bundan sonra Türk-Almanya ilişkileri nasıl olur Muhammed Kutlu?
Vallahi ben size şöyle söyleyeyim. Almanya ile Türkiye'nin ilişkileri bundan sonra da böyle olur. Neden diye düşünürsek, şimdi açıkça burada her şeyi ortaya koyalım. Şimdi Türkiye özellikle istikrarlı bir dönem sonrasında çok iyi bir noktaya geldi.
Evet.
Şimdi güçlü bir Türkiye Orta Doğu'da ve Osmanlı bakiyesi bir Türkiye Orta Doğu'da lider bir ülkedir. Her zaman bu böyledir. Yani Özal döneminde de ümitlenmişlerdir Arap ülkeleri. biraz böyle Türkiye'de istikrar görünce hemen Türkiye'ye gözlerini dikerler biliyorsunuz. Hı hı. Türkiye'ye döner Arap ülkeleri, Osmanlı bakiyesi kardeşlerimiz. Şimdi şöyle de bir durum var. Türkiye yöneten, yönetmiş bir ülke olduğu için, yani dünya ülkesi olduğu için, birincilik ülkesi olduğu için bu bölgede mesela eskiden bir şey vardı bilirsiniz. Orta Doğu'da Mısır'sız savaş, Suriye'siz barış olmaz diye bir evet. söz vardı. Hı hı. Şimdi Türkiye'siz ne savaş ne barış olmaz.
Orta Doğu'da. Evet.
Ve çevresinin etrafındaki coğrafyada.
Çok önemli bir tespitte bulunuyorsun.
Bu tespiti ben bulunmuyorum. Almanlar bulunmuş zaten. Hı hı. Kıvır kıvır kıvranıyorlar şu anda. Evet. Almanya biliyorsunuz hegemon bir devlet olmaya çalışır.
Evet.
İşte dünyada hesapları olan bir ülkedir. Nazi döneminden kalma hırslarının olduğunu tahmin etmek zor olmasa gerek tabii. Hı hı. Ya İkinci Dünya Savaşı'nda Kuzey Afrika'yı işgal etti adamlar. Onların belli bir hırsı var. Şimdi şöyle sadece şunu söylesek bile neden bizimle dertleri olduğu ortaya çıkar. Türkiye geliştikçe örneğin kamyon üretmeye başladı. Bütün onların kamyon markaları zarar görüyor. Niye? Pastasından pay almaya başlıyor. Otomobil üretmeye başlıyor diyelim. İnşallah üreteceğiz yakın bir zamanda. Otomobil üretmemiz bile onlar için çok büyük bir tehdit. PVC sektörüne girdik yıllar önce. Şimdi Almanların PVC markaları çok zorda. Evet. Bütün Avrupa ve Orta Doğu hinterlandında zordalar. Çünkü Türk markaları birinci sırada. Müteahhitlik şirketlerine bakıyorsunuz. Keza dünyada Almanlar bizimle rekabet edemiyorlar. Her alanda böyle. Ben bir haber yapmıştım. O sıra haber için araştırırken gördüm o verileri. Bir Amerikan araştırma şirketi 2020 için bir projeksiyon yapmış. 2020'de Orta Doğu ve yakın coğrafyalarında çevresinde otomobil satışları $500 milyar hacme ulaşacak. Yani herhalde bu savaşların iç savaşların falan bu 2020'de falan biteceğini öngörüyorlar. Hı hı. O baronlar. Bu $500 milyar bir pastadan söz ediliyor. Hı hı. Bu pastayı şimdi ele alalım. Şimdi eğer Türkiye güzel bir Türk otomobil markasıyla Osmanlı coğrafyasına, eski Osmanlı coğrafyasına, Müslüman ülkelere ihracata başlasa, o araba güzel ki öyle olacağına dair duyumlar alıyoruz, izlenimlerimiz o yönde. Çok güzel araba yapılacakmış.
Yerli arabamız
tabii.
Türk yerli
arabası. Yani Türk yerli arabası olarak çok güzel modeller geliyor. Hı hı. Şimdi şöyle düşünün. O $500 milyar pastadan Alman devleri, işte İtalyan devleri, Amerikan devleri yanı sıra Türkler de pay almaya başlarsa. 500 milyarın %10'u 50 milyar. %1'i 5 milyar. 5 milyarla başlasanız. Bu artarak devam etse ya Almanların sizden haz etmemesi için çok yeterli bir sebep bu.
Evet.
Yani araba satamayacak siz başladığınız zaman araba
satmayacak. Bir de bunun üzerine Türkiye'nin
lastiğini satamayacak. Lastiğini siz üretiyorsunuz.
Bir de bunun üzerine Türkiye'nin 3. havalimanına tabii. 3. Boğaz Köprüsü'nü, Kanal İstanbul'u, evet, Çanakkale'ye evet. 3. köprü, 1. köprü yapacağını
şeyi de konuşuyoruz düşünürsen zaman zaman sizinle biliyorsunuz. Aha. Bu 3. havalimanı kimi böyle Türkiye'deki hiçbir şeyi beğenmeyen çevreler vardır ya. Onu böyle küçümsemeye çalışıyorlar. Aha. 3. havalimanı nedir biliyor musunuz? Ben bunu araştırdım.
Evet.
Şimdi doğu batı ekseninde hava yolları var ya. Doğudan kalkıp batıya Amerika'ya kadar gidecek olan uçaklar İstanbul'a yaklaşırken yalvarmaya başlar. Bu böyledir.
Evet.
İniş izni isterler. Niye? Yakıtları bitiyordur. Hı hı. Ya İstanbul'a insek çok iyi olur derler ve iniş izni isterler. İstanbul Havalimanı iniş izni veremez Atatürk Havalimanı.
Evet.
Yer olmadığı için. Hı hı. Yalvarırlar, yakarırlar. En son biz izin veremeyince kendilerini son yakıtlarıyla Frankfurt Havalimanı'na atarlar.
Evet.
Ya da Roma. İtalya aynı boylamda biliyorsunuz.
Evet.
Şimdi binlerce günde doğudan kalkıp batıya giden, batıdan kalkıp doğuya giden binlerce uçak 3. havalimanına inecek rahatlıkla. Bu evet. da ne anlama geliyor? Frankfurt ve Roma'nın bittiği anlamına geliyor. Evet. Bu kadar basit.
Tabii bir de bu uçakların inmesinin ötesinde aktarmalı uçuşları düşündüğümüz tabii, zaman
Avrupa'dan, zaten İstanbul merkez olacakmış.
Avrupa'dan Afrika'ya, Orta Doğu'ya, Orta Asya'ya uçan kişiler, vatandaşlar ya da insanlar İstanbul Havalimanı'nı bir aktarma noktası tabii. olarak kullanacaklar. Türk Hava Yolları'nın gücü artacak. Türk Hava Yolları artık en kritik havayolu şirketlerinden birisi haline gelecek.
Öyle zaten. Şu anda da öyle.
Bundan da bir endişe duyuluyor galiba Almanya'da ve Batı'da özellikle.
Zaten şu anda bile coğrafi olarak İstanbul aktarma merkezi. Hı hı. Napolyon'un sözü var biliyorsunuz. Dünya bir devlet olsa başkenti İstanbul olurdu diyor.
Evet.
Yani Almanların haseti de galiba biraz da bu yüzden.
Değerli dinleyiciler, satır arası programında konuğumuz Yeni Akit Gazetesi Parlamento Büro Şefi Sayın Muhammed Kutlu. Satır arası programına kısa bir aradan sonra devam edeceğiz. Değerli dinleyiciler, satır arası programına devam ediyoruz. Muhammed Kutlu, Yeni Akit Gazetesi Parlamento Büro Şefi konuğumuz. Almanya-Türkiye ilişkilerini konuşuyoruz. Almanya'nın bakanların yapacağı, Türk bakanların yapacağı toplantıları iptal etmesinin ardından Almanya'dan tepkiler yükseldi. Ama en sert tepkileri Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan gösterdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarını nasıl değerlendiriyorsun?
Son derece yerinde buluyorum. O ey Almanya.
Ey Almanya.
Senin demokrasiyle uzaktan yakından alakan yok sözü her şeyi özetliyor.
Evet.
Bakın buraya gelmeden önce bir haber çalışıyordum. Ne Hı-hı. kadar enteresan şimdi bakın. Hı-hı. Şimdi Almanya'da bir saldırı oluyor 19 Aralık'ta. Bir DAEŞ militanı bir kamyona binip biliyorsunuz istenmeyen çok acıklı bir şekilde 12 kişi vefat etti evet. o şeyde. Sivillerin arasına daldı bir pazar yerine. Hı-hı. Şimdi Alman polisi araştırırken vay efendim bu şu Fusilet 33 diye bir camiye gidiyormuş bu militan. O camiye cumalara falan gidiyormuş.
Evet.
O camiye gidiyor diye sen tut Alman polisi kapıları kır camiye operasyon yap ve üstüne işte Alman makamlarında yargısından da kapatma süresiz kapatılmıştır diye kağıdı yapıştır. Hı hı. Bakın bu böyle ya Türkiye'de bir soru önergesine verilen cevapta geçiyor bu. Onu da bugün okudum. Türkiye'de 1388 tescilli kilise açık biliyor musunuz?
Evet.
Almanya, diğer yaptıkları domuz başı bırakmalar, kan sıçratmalar, hı hı. efendim tehdit, Nazi gamalı haçlar,
camilere,
camilere evet. evet yapmadıkları iğrençlik kalmıyor. Hı hı. Efendim en ufak bahanede camileri kapatıyor. Şimdi Allah aşkına hı-hı. Türkiye'ye bakıyorsunuz demokrasi dersi vermeye kalktıkları. Türkiye'ye bakıyorsunuz ya çoğunun cemaati yok hı-hı. kiliselerin ama açık tutuyor. Gözü gibi bakıyor Türkiye. Evet. Biri belki gelir bir turistler geçerken Hristiyan turistler gelir belki kullanır diye ziyaret eder diye açık tutuyoruz.
Evet.
O kadar da masrafla Kültür Bakanlığı'ndan masrafla açık tutuyoruz bunu. Bize demokrasi dersi vermeye çalışanlara bakar mısınız? Hı-hı. O terörist o camiye gitmiş diye koca camiyi kapatıyorlar.
Doğru.
Ve inanılmaz hakaretler. Hı-hı. Müslümanlara inanılmaz ikinci sınıf muamelesi yapmalar falan.
Evet.
Şimdi gerçekten Sayın Cumhurbaşkanımız gerçekleri söylüyor. Çok da güzel özetliyor. Böyle dimdirek söylüyor ya.
Evet.
Sevilmiyor işte.
Doğru.
Bu kesimler tarafından sevilmiyor.
İlginç bir tweet okudum. Onu aktarmak istiyorum dinleyicilerimize Muhammed Kutlu. Tweet'te diyor ki Alman medyasında o kadar çok Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili haber yer alıyormuş ki Almanya'da belli yaş aralığındaki çocuklar Almanya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu zannediyorlarmış.
Vallahi çok hiç şaşırmam hakikaten öyledir yani.
Çünkü bir de şimdi Almanya'da da biliyorsun seçim süreci var. Almanya'da Eylül ayında parlamento seçimleri yapılacak. Mart-Nisan ayında eyalet seçimleri var. Almanya'da Türkiye iç politikanın bir malzemesi haline getirilmek isteniyor. Özellikle de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan üzerinden seçim kampanyaları yürütülmek isteniyor. Ama tabii artık eski Türkiye yok. Bunu Almanya'nın çok iyi bilmesi
evet,
gerekiyor.
Evet.
Eskiden işte biz Türkiye istediğimizi yaparız. Türkiye istediğimiz tepkiyi koyarız. Türkiye'yi dize getiririz anlayışı vardı.
Hiç cevap vermez Türkler.
Hiç cevap vermez Türkler, Türk siyasetçiler, Türk devlet adamları. Ama eski Türkiye yok artık. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan senin de söylediğin gibi çıkıyor. En sert tepkisini gösteriyor. Bakanlarımız en sert tepkisini gösteriyor. Hatta Adalet Bakanımız Bekir Bozdağ dedi ki Fransa'da yapılan bu uygulama dedi faşist bir uygulamadır dedi. Anladığımız kadarıyla Almanya Cumhurbaşkanı Merkel bu ifadeye tepki göstermiş.
Evet.
Çok sert bulmuş bir ifadeyi. Ancak Cumhurbaşkanımız daha sert bir tepki gösterdi. Dedi ki Almanya'nın yaptığı bu uygulama Nazizm dönemini hatırlatan bir uygulamadır dedi. Almanya'nın artık o eski geçmişte kalmış kalıntılarından kurtulması gerekiyor. Irkçı, ayrımcı, kendinden başka herkesi kötüleyen, aşağılayan politikalarından vazgeçmesi gerekiyor. Karşısında da artık eski Türkiye yok. Yeni bir Türkiye var. Milletiyle, devletiyle bir olmuş bir Türkiye var. Peki bundan sonra Almanya'ya gidecek bakanlarımız, siyasetçilerimiz orada sence propaganda yapma imkanı bulabilecekler mi?
Yani bu zaman zaman çirkinliklere yine tevessül edeceklerini düşünüyorum.
Evet.
Yok otopark yoktu, yok işte trafik sıkışmıştı falan bahaneleriyle. Yok evet. Uçağına bile iniş izni vermeyebilirler bazı yöneticilerimizin.
Evet.
Ha, bu tür şeyleri yaparlar fakat bu da evet oylarını arttırır ben size söyleyeyim yani.
Evet. Aha.
Türkiye'de nasıl ellerini uzatıp batılı güçler İşte başörtülerini yasaklamışlarsa, aha, inanca zulmettilerse, o da ters teptiyse, bir Recep Tayyip Erdoğan'ı çıkarttıysa
evet,
ortaya.
Aha.
Aynı şekilde Almanya'nın ve Avrupa'nın bu tür tutumları da bu referandum bazında söylüyorum.
Hı hı.
Evet oylarının patlama yapmasına neden olacaktır.
Evet.
3 milyona yakın bir şey var biliyorsunuz.
Evet, aha.
Orada seçmen var. Yani 2 milyonu çok rahat aşacağını düşünüyorum ben. Hmm. Zaten soruyoruz oraya gidip gelen araştırmacılara da bu yönde. %60-70 aralığı diyorlar.
Almanya hükümeti bu yöntemle evet kampanyasını yasakladığını,
evet
oylarını azaltacağını düşünüyor. Hayıra çalışıyor ama bence tam tersi bir maksat hasıl olacak.
Doğru.
Senin de söylediğin gibi evet oylarını arttıracak yurt dışında.
Adalet Bakanımız Sayın Bekir Bozdağ Alman Adalet Bakanı ile görüşmesini o gün iptal etti ya.
Evet.
O orada bir Türk vatandaşı olarak gurur duydum. Hı-hı. Onu da burada gerçekten söylemek istiyorum.
Hı-hı.
Gerçek bir Türk devlet adamı gibi davrandı. Hı-hı. Yine burada birine atıfta bulunalım. Sayın Deniz Baykal,
evet,
CHP
ben
Antalya
Milletvekili. Tam onu soracaktım sana.
Şimdi Almanya kendince efendim evetçilere engel olayım da hayırcılara işte en iyi ortamları
sağlayayım,
propaganda imkanı sağlayayım. Burada Sayın Baykal ne yaptı? Ben de gerçek bir Türk devlet adamıyım kardeşim dedi ve gitmedi.
Milli ve yerli bir duruş
sergiledi. Aynen
sergi.
Öyle. Evet. Aynen öyle. Burada da bakın, aha, programımız ne kadar müsait bu tür şeylere bilmiyorum da.
Vaktiniz var.
Burada da Sayın Baykal'ın neden komploya kurban gittiğinin görüyoruz işte. Bu kadar basit.
Yani komplodan kastınız daha önce CHP,
tabii,
Genel,
CHP Genel Başkanlığı'nı
neden
bırakmak zorunda kaldığı,
hı hı,
komploya neden kurban gittiği şimdi bu son yaşadıklarımızla bile ortada.
Evet.
Bir devlet adamı adam.
Evet. Deniz Baykal'ın tavrı söylediğin gibi çok takdir edilecek bir tavır. Almanya'da bakanlara yapılan engellemeden sonra Deniz Baykal da net olarak tavrını koydu. Demokrasiden,
evet,
insan haklarından ve Türkiye'den yana tavrını koydu. Çünkü orada bakanlara yapılan şey aslında
Türkiye'ye yapılıyor.
AK Parti'ye ya
tabii,
da
tabii,
evet cephesine yapılmış bir hakaret değildi bence. Türkiye'ye yapılmıştı, Türk milletine yapılmış bir hakaretti. Ve Deniz Baykal da senin de söylediğin gibi takdir edilen bir davranış ortaya koydu. Daha önce mesela Almanya'da CHP ve HDP milletvekillerinin hayır propagandası yapmasına Almanya müsaade etmişti.
Tabii.
Ama
şeye getirelim mi sözü? Terörizmi nasıl desteklediklerini? Ya bakın bunu herkes bilir.
Evet.
Almanya'da bizim 5 kaç milyon vatandaşımız
3
var?
3 milyona yakın vatandaşımız var.
3-4 milyon var diyelim.
Aha, evet.
Ya bunlar gidip gelenler anlatıyor zaten.
Aha.
Ya bütün terör örgütlerinin
bizi
neredeyse
dinleyen Almanya'daki vatandaşlarımız da çok iyi biliyor.
Tabii bunu zaten biliyorlar,
aha,
kardeşlerimiz.
Evet.
Ya adamların büyükelçilik gibi binaları var ya.
Evet.
Bildiğiniz PKK'sı bilmem nesi.
Hı hı.
Ya koca ana caddeler üzerinde adamların koca koca binaları var.
Evet.
Ve bunlar ellerini uzatabildikleri, ulaşabildikleri Türk vatandaşı olan özellikle PKK için mesela ele alırsak Kürt vatandaşlarımıza gidip haraç kesiyorlar. Ya mahvettiler bizim vatandaşlarımızı ya. Ne büyük paralar, on binlerce euro para haraç alıyorlar onlardan. Bunu hiçbir şekilde Alman makamları görmüyor. He, bir şey daha var, o da aklıma geldi şimdi, onu da söyleyeyim. Şimdi Türkiye'ye para göndermeye kalksa bir Türk işçisi oradaki bir vatandaşımız. Ne yapıyorlar biliyor musunuz? Bu parayı nereye gönderiyorsun diye sorgu sualiye başlıyor. Yani bir 100 bin euro Türkiye'ye gönderemiyor bizim vatandaşlarımız. Bu şimdi bu demokrasiyle, ya kapitalizmin beşiği diyorsunuz, kapitalizmle bağdaşan bir şey değil.
Kapitalizmin kurallarına aykırı yani.
Tamamen aykırı. Hesap soruyorlarmış ya, sen bu parayı nereden bulmuştun? Belgelendir bilmem ne. Ya demokrasinin beşiğiyiz Avrupa olarak diyorsunuz. Bunun neresi demokratik? Adam kendi öz ve öz alın teriyle kazandığı parasını memleketine nasıl gönderemeyecekmiş? Ne demokrasi var adamlarda, ne kapitalizm var. Hiçbir şey yok yani.
Bir de teröristlere sahip çıkması, biraz önce ifade ettin. Türkiye'nin Almanya'dan iadesini istediği
Onu siz çok iyi biliyorsunuz.
120'den fazla terörist var. PKK'lı, DHKPC'li. Bunların hiçbirini Türkiye vermiyor. En son 2007 yılında iki kişiyi iade etmişler PKK'lı. 2007'den bugüne geldiğimizde 10 sene geçmiş. 10 senedir bir tane terör örgütü üyesini Türkiye istediği halde, iadesini istediği halde Türkiye'de dava açılmış. Terör örgütü üyeliğinden terör eylemi yapmaktan, ama Türkiye'ye iade etmiyor. Almanya terör örgütlerinin şu anda
Hamisi.
kucaklayıcısı, hamisi durumuna gelmiş. Tabii buna FETÖ'yü de katmak lazım.
Tabii.
FETÖ örgütü
Ha şimdi
üyelerine de.
Allah aşkına. FETÖ'den kaçan subaylar var.
Evet.
Darbeci subaylar var.
Evet.
Ondan önce savcılar
Savcılar
vardı.
Zekeriya Özle, Celal Kara
Evet.
var.
Bunları siz utanmadan, sıkılmadan alıyorsunuz. Sizin istihbarat kuruluşlarınız alıyor bunları. Siz bizim dostumuz değilsiniz ki. Siz bunları en lüks otellerde konaklatıyorsunuz. Oradan alıyorsunuz, Türkiye işte eyvah tespit ederse diye alıp götürüyorsunuz, villalarda barındırıyorsunuz. Ya siz dost musunuz, düşman? Siz nasıl bir
Böyle dostluk
müttefiksiniz?
olur mu
Böyle
diyorsun?
müttefik olur mu Bilal Bey?
Çok haklısınız, çünkü Almanya ve genelde AB ülkeleri FETÖ, PKK terör örgütü mensuplarına kucak açıyorlar. Türkiye'nin iade taleplerini geri çeviriyorlar. Onlara sığınmacı sıfatı veriyorlar. Sığınmacı sıfatı verdikleri zaman da Türkiye'ye iadeleri de mümkün olmuyor zaten.
Ya FETÖ'nün 15 neredeyse 15 Temmuz darbe girişimi başarısızlığa uğradı diye adamlar matem tuttular ya. Öyle değil mi? Ağızlarını bıçak açmadı günlerce. Buraya mecburen hani bir yıl önce alınmış randevularla tek tük gelen şeyler böyle kemküm ettiler ya. Açıkça kınayamadılar ya. Şimdi utandılar da hani son birkaç aydır böyle gelenler işte Türk demokrasisini destekliyoruz. Türkiye'deki demokrasi mücadelesini destekliyoruz falan diyorlar. O da tabii inandırıcı olmuyor.
Bir de Almanya'nın yaptıklarından şunu da hatırlatmak gerekiyor. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan video konferans yöntemiyle Köln'deki bir mitinge bağlanmak istemişti. Almanya Anayasa Mahkemesi'nden 2 saat içinde karar çıkarttılar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mitinge video konferans yöntemiyle bile bağlanmasına izin vermediler.
Ya.
Ama aksine.
PKK'lı şey terörist başılar
Evet.
Kandil'den canlı bağlanıyorlar. Değil mi?
Evet. Bu nasıl dostluk? Bu nasıl müttefiklik diyorsunuz yani?
Vallahi biz cevabını biliyoruz. Böyle dost, böyle müttefik olmaz zaten. Artık yavaş yavaş bir karar verecekler bunlar bence. Türkiye onların istediği gibi ikinci sınıf bir devlet falan değil artık. Türkiye eşit bir şekilde masaya oturur.
Ayaklarının üzerinde dik duran bir
Dik
devlet
duran bir
artık.
devlettir. Hayırlısıyla bütün referandumu da anayasa değişikliğini de halledecektir. Kendi içinde ya darbe girişimini atlatmış bu halkının sayesinde. Türkiye dünya demokrasisine 21. yüzyılda damga vurmuş. Halkı ölmüş, demokrasi için ölmüş.
15 Temmuz'da.
Evet, 15 Temmuz'da. Bu da artık yani demokrasi bayraktarlığını da biz aldık. İnsan haklarını zaten biz aldık. Dünyada en fazla yardım yapan ülke Türkiye biliyorsunuz değil mi? İhtiyaç sahibi
Yardım
ülkelere.
derken?
şey açlara ihtiyaç sahibi ülkeleri.
Evet.
Ya trilyonlarca dolar ihracatı olan ülkeler, hı-hı, milli geliri olan ülkeler hiçbir şey yapmıyorlar. Türkiye şu etiyle buduyla ya ekmeğinin yarısını bölüyor götürüp veriyor.
Bu da tabii rahatsızlık oluşturuyor.
Tabii ki.
Avrupa'da niye rahatsızlık oluşturuyor? Biz yapamıyoruz yardım. Niye siz yapıyorsunuz? Niye geri kalmış ülkeleri ya da toplumları bize karşı cepheye geçiriyorsunuz? Siz de yardım yapmayın. Siz de bizim gibi yapın. Ama eski Türkiye yok artık. Eski Türkiye gerilerde kaldı. Mazlumlara, mağdurlara sahip çıkan bir Türkiye var. Almanya'nın ötesinde bazı Avrupa ülkelerinden de değişik sesler duyuyoruz. Avusturya Başbakanı'nın bir açıklaması var. Hollanda'dan açıklama geldi. Anlaşılan o ki sadece Almanya'da değil, bütün Avrupa'da hayır cephesi oluşturulmuş durumda Türkiye'ye karşı ve Recep Tayyip Erdoğan'a karşı. Bu nereye kadar gider sence?
Bu hiçbir yere gitmez.
Evet.
Şey hatırladım, siz de vardınız galiba o şeyde. Sudan'a gitmiştik. Türkiye 11 bin metrekare kapalı alanı bulunan süper lüks bir otel, hastane. Otel gibi hastane açmış.
Hastane, evet.
Ya oraya gittik, Darfur. Türkiye'den büyük bir coğrafya.
Darfur.
Şeyin güney kısmı Sudan'ın.
Hı-hı.
Ya orada öğrendiklerim karşısında şok oldum. 200 küsür yıl sömürmüş Batı bu ülkeyi. Hı-hı. Yani bunu diğer Afrika ülkeleri için de zaten görüyoruz.
Hepsi için geçerli.
Hepsi için geçerli.
Evet.
Siz çok da gittiniz.
Hı-hı.
Ya Allah rızası için ya. İnsan 200 küsür yıl sömürdüğü, petrolünü, altınını, her şeyini, uranyumunu aldığı bir ülkeye hiç hastane yapmaz mı?
Hı hı.
Hiç okul yapmaz mı ya? Beyaz Nil, Mavi Nil yan yana akıyor. Bir tane hidroelektrik santral olmaz mı bir ülkede ya?
Hı hı.
Jeneratörlerle işte parası olan mazot alıyor da jeneratörle elektriğini,
evet,
üretiyor falan. Yani bu Türkiye kendini hissettirdikçe dünyada,
hı hı,
şeyler mahcup olmaya mahkum yani. Avrupa, Batı ülkeleri.
Batılılar. Aha.
Çünkü mahvetmişler ya. Yani. Dünyayı sömürmüşler.
Çünkü Türkiye oralara dünyayı sömürmek için gitmiyor. Türkiye oralara,
tabii,
gidiyor. Ekonomik ilişkiler kuruyor. Toplumsal ilişkiler kuruyor. Aça susuza yardım ediyor. Somali'de yazdıklarımız mesela bizim destan niteliğindedir. Somali'de açlık, susuzluk,
evet,
yaşandı. Hiçbir Batılı lider Somali'yi gidip ziyaret etmedi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan gitti. Somali'yi eşiyle birlikte, büyük bir heyetle birlikte ziyaret etti. İngilizler Somali'ye niçin gelmiş? Sadece sömürmek için gelmiş. O Somali'nin stratejik konumunu kullanmak için gelmiş. Ama Türkiye oraya, Somali'de biliyorsun bir hastane yaptı.
Evet.
O hastanenin adı Recep Tayyip Erdoğan Hastanesi oldu. Sudan'a yaptı bir hastane. Türkiye bütün mazlum ve mağdur coğrafyalara yardım ediyor. Tabii bu da Batı'da büyük bir kıskançlığa neden oluyor aslında.
Evet, evet.
Kıskanıyorlar Türkiye'yi diyebiliriz. Ama biz onları kıskandırmaya devam edeceğiz.
Ya şey, biliyorsunuz bizim heyetlerimiz gittiği zaman önce Afrikalı şeyler, insanlar kaçışırlarmış böyle. Çocuklar falan uzak dururlarmış. Bu sorulduğu zaman siz beyazsınız. Yani beyaz insandan, şeytandan korkar gibi korkmuşlar.
Evet.
Ama Türkler yani bakıyorlar iyilik için gelmişler.
Hı hı.
Bir şeyler getirmişler onlara.
Evet.
Gıda getirmişler, su kuyuları açmaya gelmişler. Yani üretim tesisleri birkaç ülkede gördüm ben mesela.
Hı hı.
Atölyeler kuruluyor, öğretiliyor, okullar kuruluyor.
Evet.
Yaşaması, hayata tutunmaları için. Yani onlar da çok şaşırıyorlar gerçekten.
Kısa bir vaktimiz kaldı Muhammed Kutlu. Şunu da hatırlatmak istiyorum. Gaganeo Belediyesi Bekir Bozdağ'ın programını iptal etmişti. Bir de Köln'de bir belediye iptal etmişti Nihat Seybekçi'nin programını. Alman merkezi hükümeti şöyle bir açıklama yapmıştı. Bu iptaller konusunda bizim bir payımız yok. Yerel yönetimler bu konuda karar veriyor demişti. Arkasından da Alman,
evet,
Belediyeler Birliği'nden bir açıklama geldi.
Yalanlandı.
Onlar da dedi ki suçu bize atmayın dedi. Sorumluluk sadece bize ait değil
ya
dedi. Ve suçu federal hükümete attılar.
Yatsıya kadar bile yanmadı yani mumları Almanların.
Evet, yani Almanların mumları yatsıya kadar yanmadı. Ve Alman Belediyeler Birliği de Merkel'i yalanlayan bir açıklama yaptı. Tabii Merkel'e burada büyük görev düşüyor bence. Merkel'in Almanya'daki aşırı ırkçı kesimlerle sağduyulu kesimler arasındaki dengeyi kurup Türkiye'ye yönelik tepkileri azaltması, aşırı ırkçıların, aşırı sağcıların ve ayrıştırıcı, kutuplaştırıcı kesimlerin tehditlerine ve eleştirilerine kulaklarını tıkayıp Türkiye-Almanya ilişkilerinin rayında gitmesi için rol üstlenmesi gerekiyor. Sen ne düşünüyorsun bu konuda?
Tamamen katılıyorum. Bu arada Almanya Belediyeler Birliği'ne de demokratik tutumu nedeniyle teşekkürlerimi gönderiyorum.
Evet.
Yani işte demek ki hepsi bir olmuyor. Ne kadar güzel, doğruyu söylemişler onlar.
Evet.
İşte Alman yönetiminin yaptığı hatayı yüzüne vurmuşlar bir açıdan da.
Evet.
İyi olmuş yani.
Ama ben inanıyorum ki Almanya başta olmak üzere yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız 16 Nisan'da sandığa gidecekler.
İnadına gidecekler.
Ve bu yaşanan olaylara karşı tepkilerini net bir şekilde ortaya koyacaklar. Aynı kanaatte misin?
Aynı. Yani patlama yapacak diyorum. Yani %70'i bile geçebilir, ben size söyleyeyim.
Yani evet oyların %70'i geçebilir yurt dışında diyorsun. Ben de aynı.
Bir de yurt dışındaki vatandaşlarımız şimdi hani Recep Tayyip Erdoğan meselesi değil. Gerçekten değil.
Evet.
Ama görünen de bir rol model var ya önlerinde.
Evet.
Ya yani Recep Tayyip Erdoğan ilk inşallah seçilmiş cumhurbaşkanımız olacak. Yani cumhurbaşkanı sisteminin ilk cumhurbaşkanı olacak ümidiyle oy verecekler.
Evet.
Niye? Oradan gelip giden gurbetçilerimizle biz görüşüyoruz. Gurur duyuyorlar.
Evet.
Şimdi diyorlar ki ya Avrupa'da eskiden olanın tam tersine döndü her şey. Hı. Avrupa'da işsizlik var. Ekonomik kriz var. Yollarda çukurlar var. Trenleri eski püskü.
Evet.
Yani hakikaten buraya bir geliyorlar adamlar.
Hı.
Jilet gibi trenler, hızlı trenler, otobanlar, her şey yepyeni. Niye? Sürekli bakım yapılıyor çünkü. Ya bundan dolayı gurur duyuyorlar işte.
Doğru. Muhammed Kutlu, çok teşekkür ediyoruz. Programımıza renk kattınız.
Ben teşekkür ederim.
Değerli dinleyiciler, Satır Arası programının sonuna geliyoruz. Yeni Akit Gazetesi Parlamento Büro Şefi Muhammed Kutlu konuğumuzdu. Ben Bilal Çetin ve yapımda emeği geçen arkadaşlarım Şule Özçakır ve Necmettin Maksutoğlu ile birlikte Ankara'dan selam ve sevgilerimizi sunuyoruz. Haftaya görüşmek üzere, iyi akşamlar diliyoruz.